Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, dünya demokrasiye, ifade özgürlüğüne sahip çıkan Fransa'yı konuşuyor. Fransa'da biliyorsunuz Charlie Hebdo'ya saldırı bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Pazar günü de bütün dünyanın gözü Cumhuriyet yürüyüşündeydi. 50'ye yakın ülkeden devlet ve hükümet başkanı katıldığı yürüyüşe. Davutoğlu da Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı ile yan yana yürüdü. Bütün dünyanın gözü önünde bu protestoları dünyaya duyurmak için. Efendim, oradan ilginç ayrıntılar olacak. Yürüyüş komitesinin 1,5 milyon kişiyi buldu dediği o yürüyüşün ayrıntılarını o ülkede yaşayan, Paris'te yaşayan, Fransa'da yaşayanlara soracağız, ayrıntıları alacağız. Ayrıca Uğur Koçbaş bize bütün özellikleriyle ayrıntıları aktaracak. Bunun yanı sıra geleceğiz, Türklerin izlenimlerine, oradan önemli izlenimler edineceğiz. Efendim, bir de bu meselede çok dikkat çeken bir bağlantı vardı. O da o ikinci süpermarket saldırısında öldürülen Amedi Kolibali'nin eşi Hayat Bumedi'nin Türkiye bağlantıları, o konuda da gelişmeler var. Onları aktaracağız size. Hrant Dink cinayetine ilişkin çok önemli gelişmeler var. Muhittin Zenit iyi oldu, iyi yaptın diye aradı Hrant Dink'i öldürenleri, Erhan Tunceli. İşte o polis ve Özkan Mumcu, iki polis için yakalama kararı var. İtiraz üzerine polislerin yakalanmasını istedi hakimlik. Bunların da ayrıntılarına bakacağız. Anayasa Mahkemesi'nin yargılamanın hukuki olmadığı yolunda kararı var bir kez daha. 5 tutuklu sanık cezaevinden tahliye edildi. Casusluk davası bu. Evet, hava durumu ile ilgili de çok enteresan notlarımız olacak. Karanlık bir sabaha uyandı İstanbul. Yağış çok etkili. Burada da neler olup bittiğini sizlere aktaracağız. Cengiz Erdin'in sesli dosyalarında da emniyetin uyuşturucu raporu var ve Sivas Bakırtepe'de çalışmaları durdurulan altın madeninin ayrıntılarını aktaracağız. Hemen manşetle başlayalım efendim.
Haber için çıktık yola ve hep hayatın içinde olduk.
Çocuklar dağılmıyordu artık, kulaklar patlıyordu, uçaklar denizlerimizden uçuyorlardı, bombalıyordu köyün etrafları.
Dün oldu, en sıcak noktadaydık.
Bu olayın üzerine bir tanklarımızdan karşı tarafa da bir taciz ateşi açıldı söyleniyor.
An geldi, tarihe not düştük.
Eşim göz bakıyordu, ben bakamadım, bir başka odaya gittim ve ağladım.
Birlikte duygulandık, hüzünlendik.
Sümpedüz ölüme terk etti.
Takipçi olduk, merak ettik.
6 yaşındaki Öznur neden vefat etti acaba?
Sadece rak olduğu için, üşüdüğü için yani kaydı.
Herkesin platformu olduk.
Başka vatan bilmiyorum. Şimdi tamamıyla iyileştim. Geldiği donduğum için çok mutluyum.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 18'de, tekrarıyla 24'te.
Manşet.
Evet, dün Paris'te yaşanan o görkemli yürüyüşün ayrıntılarına hemen odaklanalım isterseniz. Vatanın Yazı İşleri Müdürü Uğur Koçbaş attığımızda. Uğur, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet, söz sende. Ne oldu dün? Bugüne kalan yanıyla neler konuşuluyor, ayrıntılar neler?
Evet, dün yayın olmadığı için evet. Bugün şimdi belki de dünya tarihinin gördüğü en büyük, en görkemli yürüyüşlerden bir tanesiydi. Ve hala yankıları devam ediyor. Belki de senelerce konuşulacak bir yürüyüştü. 50'ye yakın dünya lideri, hükümet ve devlet başkanı katıldılar. Hollanda'nın, yani Fransa Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine. Tabii ana teması teröre karşı bir mesaj vermekti. Aynı zamanda işte dayanışma, bütün dünyanın teröre karşı bir dayanışma olduğunu göstermekti. Tabii Müslüman liderlerin de katılmasıyla bu mesaj daha güçlü bir şekilde verildi. İşte Mahmut Abbas yer aldı, Davutoğlu zaten yer aldı, Ürdün Kralı Abdullah yer aldı, eşiyle birlikte, Rania ile birlikte, Mali lideri yer aldı. Ve tabii diğer dünya liderleri, işte Netanyahu'sundan Cameron'ına, Merkel'ine kadar herkes burada yer aldılar kol kola yürüyerek. 1.6 milyon kişiyle birlikte Paris'te ve Fransa genelinde 4 milyonu aştığı söyleniyor sayının. Yani bu Nazi protestolarından sonra belki de en büyük yürüyüşlerden bir tanesi olarak tarihe geçti. Tabii bu resimde bir eksiklik var. Hem de çok önemli bir eksiklik var. Yani Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile temsil edildi Rusya. Ama Amerika'nın buradaki temsil düzeyinin çok düşük kalması, yani dünyanın süper gücü olarak nitelendirilen ülkenin herhangi bir bakanının ya da başkanıyla katılmamış olması çok büyük tepkiyle karşılandı bugün. Hem de Amerikan medyası tarafından. Hatta utan Obama diyen bir Amerikan gazetesi bile var. Ki New York Daily News gazetesi bugün dünyayı yarı yolda bıraktınız manşetiyle çıktı. Ve 4 tane Amerika'nın üst düzey isminin fotoğraflarını yayınlayarak ve o 1.6 milyon kişilik Paris kalabalığının fotoğrafını üzerine koyarak Obama, Başkan Yardımcısı Biden, Dışişleri Bakanı Kerry ve yürüyüş sırasında Paris'te olmasına rağmen yürüyüşe katılmayan Adalet Bakanı Holden. Bu dördünün de yürüyüşte olmaması büyük bir utanç olarak nitelendirildi Amerikan medyası tarafından. Büyük bir ihtimalle güvenlik gerekçesiyle Amerikan Başkanı'nın böyle bir yürüyüşte yer almasına Amerikalı yetkililer izin vermediler gibi gözüküyor. Tabii başkanın böyle bir yerde yer alması, başkan yardımcısı ve dışişleri bakanı için de aynı şeyler geçerli. Ve büyükelçi düzeyinde sadece temsil edilebildi Amerika bu büyük yürüyüşte. Ama dediğim gibi bu mesajın gücünü tabii ki birazcık azaltmış oldu Amerika'nın düşük düzeyde bir katılım gerçekleştirmesi. Bir başka şey de ortaya çıktı bugün. Holland'ın Fransa Cumhurbaşkanı'nın İsrail lideri Netanyahu'ya sen gelme dediği ortaya çıktı. Bunu da ortaya çıkartan İsrail basını. Sebep de şu, şimdi öldürülenler arasında tabii bu koşer marketin baskınında Yahudiler de vardı. Ve bir Müslüman-Yahudi çatışması mesajı alınabilir. Onun için İsrail lideri bulunmasın. Aynı zamanda daha önce Fransa'ya geldiği zaman yaptığı işte buradaki Yahudiler terk etsin, İsrail'e gelsin benzeri açıklamalar nedeniyle zaten Fransa-İsrail ilişkileri pek iyi değildi. O yüzden Netanyahu'nun gelmesi istememişler. Fakat Netanyahu buna rağmen gelmeyi seçince de aralarında bir soğukluk olmuş. Yani yürüyüşle ilgili bunlar var. İşin sıcak meselesine gelirsek de herkes şimdi teröristlerden çok bu kadını konuşuyor zaten. Hayat işte Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiği tespit edildi hafta sonunda ki işte MIT'in izlediğine dair işte otelde çekilmiş, havaalanında çekilmiş kamera görüntülerini de basına verdiler. Bu teröristlerden market baskınını yapan Amedi Kolivali'nin imam nikahlı eşi olduğu belirtilen kadın bu. Ve bu olaylardan önce, bu terör eylemlerinden önce 2 Ocak'ta Madrid üzerinden İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Yine İstanbul'da Kadıköy'de bir otelde kalıp 2 gün burada geçirdikten sonra bir iç hat uçuşuyla Şanlıurfa'ya gidiyor. Şanlıurfa'da işte Akçakale'ye gidiyor. Akçakale'den de Tel Abyad, yani Suriye'de IŞİD kontrolündeki bölgeye geçtiği tespit ediliyor. Bunlar hep cep telefonu sinyallerinden. Kadıköy'de bir cep telefonu mağazasından bir sim kart satın alıyor ve oradan MIT takip ediyor ve cep telefonu sinyali en son 8 Ocak'ta Suriye tarafında çekiyor. Ve o şekilde Suriye'ye geçtiği tespit ediliyor. Tabii yani Fransızlara MIT'in bu konuda bilgi verdiği ama Fransızların herhangi bir kaydı olmadığını söyledikleri, onun için takibin bırakıldığı falan gibi ayrıntılar var. Şimdi Fransa'dan Almanya'ya geçti Davutoğlu. Orada ortak bir basın toplantısı da yaptılar Almanya Başbakanı Merkel'le. O basın toplantısından bahsedeceğim. Fakat yarın Almanya'da yine Paris'tekine benzer bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Berlin'de bu sefer Müslümanlar yürüyecekler. Tavır alıyoruz diyerek teröre karşı bu sefer Müslümanların bir gövde gösterisi şeklinde bir yürüyüş planlanıyor. Ve bu yürüyüşe Merkel'in ve kabineden bazı bakanların da katılacağı açıklandı. Yani Fransa'dakine benzer bir teröre karşı tavır Almanya'da da sergilenecek ve yarın bu tavrı Müslümanlar sergileyecekler. O yüzden orada da önemli fotoğraflar verilecek büyük bir ihtimalle ve dünya basında yer alacak. Ama Davutoğlu ile Merkel'in ortak basın toplantısında önemli bir ayrıntı vardı. Şimdi basın mensupları Merkel'in tabii biliyoruz Türkiye konusundaki tavrını, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki tavrını, yıllardır imtiyazlı ortaklığı savunan ve Türkiye'nin AB'ye tam üye olmaması gerektiğini söyleyen siyasetçilerin başında geliyordu Merkel. Sarkozy'nin de Cumhurbaşkanlığı döneminde ikili olarak bunu engellemek için tabii ellerinden geleni yaptılar. Hatta parti programında bile Türkiye'nin tam üye olmaması gerektiğini söyler Hristiyan Demokratlar, Merkel'in partisi yani. Yine bu sorulduğu zaman Merkel'e ben Türkiye'nin AB üyeliğine şüpheyle yaklaşıyorum hala diye bir yanıt verdi. Davutoğlu buna karşılık Merkel'in kabinesindeki Türk bakan örneğiyle bunu karşıladı. Aydan Özoğuz, Merkel'in kabinesindeki entegrasyondan sorumlu devlet bakanı. Beraber Merkel'le de güzel fotoğrafları var. Davutoğlu şöyle bir şey söyledi. Siz dedi Aydan Hanım'ı bakan yaparak kabinenize Almanya için bir başarı hikayesi yarattınız. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar bakın ortak bir şekilde iki farklı kültürden gelmiş olmalarına rağmen ortak bir şekilde aynı hükümet içinde yer alabiliyorlar. Bu çok güzel bir mesajdır dedi. Aynısını dedi Avrupa Birliği'nin Türkiye için yapması lazım. Mesela bir Avrupa Birliği aile fotoğrafında Türkiye ve Türk liderlerde yer aldığı zaman bakın dünyada barışı isteyenler, işte tiranlığa karşı çıkanlar, Yahudiler, Museviler, Müslümanlar hepsi aynı kare içinde yer alabiliyor mesajı vereceksiniz. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Avrupa'nın böyle bir barış hikayesine ve başarı hikayesine ihtiyacı var. Türkiye'nin AB üyeliğini siz de destekleyerek bu başarıya katkıda bulunabilirsiniz dedi ve bence güzel bir cevap da vermiş oldu. Evet. Bu Paris saldırısını yani Türkiye kendi lehine bir argümana çevirmek için de bu tür şeyler yapıyor. Bu tür Avrupa liderlerine karşı mesajlar veriyor. Önemli bir açıklamaydı o da. Bütün dünyada da muhtemelen tartışılacak bir açıklama olacak. Hatta bugün yani dün akşam aslında dün gece Amerika saatiyle Golden Globe'da bile her ödül alan hemen hemen Rusya'ya çıkan herkes işte George Clooney'sinden Helen Mirren'ına kadar herkes Josui Charlie lafını yani bu son dönemde kullanılan hepimiz Charlie'yiz ben Charlie ifadesini kullanarak bir mesaj verdi. Yani dünyanın her yerindeki şu anda organizasyonlarda bu konu gündemde ve işte Türkiye'de bunun biraz şeyini yiyor, ekmeğini yiyor diyebiliriz.
Anladım. Uğur Koçbaş çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet, Uğur'un da bahsettiği bu Hayat Bumedin ile ilgili gelişmeler var. Türkiye'den Suriye'ye geçiyor. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de İçişleri Bakanı Efkan Ala bu konuda bugün görüşlerini açıkladılar ve teyit ettiler gelişmeleri. Birlikte dinliyoruz.
Bu kadın da 2 Ocak'ta Türkiye'ye girmiş. Havaalanında görüntüleri var. Yine daha sonra Kadıköy'de beraberinde başka bir insanla Kadıköy bölgesinde bir otelde kalmış. Sonra 8 Ocak'ta da şeye geçmiş. O da telefon kayıtlarından belli oluyor. Yani telefon takibinden, teknik takipten belli oluyor. Suriye'ye geçmiş. Şimdi bu gerçekten bu yabancı savaşçılar meselesi de çok ciddi bir mesele. Bunlar da ortak mücadele konusunda önemli adımlar attık ama hala eksiklikler var. Tabii biz daha Fransa hiç sormadan biz bu bilgileri elde eder etmez Fransa ile paylaştık. Bakınız aradığınız şahıs gelmiş, burada kalmış ve Suriye'ye kaçak bir şekilde geçmişti.
Türkiye'ye giriş yapmasında kaynak ülkelerden problem görülen kişiler Türkiye'ye bildirildiğinde onun Türkiye'ye girişi engellenmektedir. Giriş yasağı konulmaktadır. Bu kişiyle ilgili böyle bir bildirim yoktur ve dolayısıyla Fransa tarafından bize böyle bir kişi var. Bunun girişi engellensin, sakıncalıdır, problemlidir diye bir bildirim olmadığından kişiyle ilgili spesifik olarak giriş yasağı bulunmamaktadır. Madrid üzerinden girdiği tespit edilmiştir. Zaten talep olmadan biz kendiliğimizden harekete geçerek tespit etmişizdir. Sonra da gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız gerekse Emniyet İstihbaratımız Fransız makamlarıyla irtibata geçerek gerekli detaylandırmaları yapmaktadırlar.
Evet, Davutoğlu da Hayat Bumedin'le ilgili, yani biz Suriye'ye sınırı olan bir ülke olduğumuz için mi suçlu olacağız? Madrid onu gönderdiği için mi suçlu olacak deyip bu konuda asıl meselenin istihbarat alışverişi olduğunu söyledi. Ve sözü terör meselesine getirdi. Bakın Davutoğlu'nun Merkel'le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalar.
Fransa terör olayını geçen Hayat Bumedyen ile ilgili istihbaratı Türk kaynağı yapmıştır. Herhangi bir önceden uyarı gelmediği halde biz kendi istihbari çalışmalarımızda bunu tespit ettik. Hemen Fransız İstihbarat Teşkilatı'na haber edildi. Türk ve Fransız istihbaratı şu anda birlikte çalışıyor. Ama bu kadın Türkiye'ye Madrid'den geliyor. Madrid'den önce nerelere gitti bilemiyoruz. Şimdi bu konuda İspanya'yı suçlamak mümkün mü? Türkiye'yi suçlamak mümkün mü? Türkiye'nin tek suçu Suriye'ye sınır olması mı? Biz her türlü istihbarat işbirliğine hazırız. Her yabancı düşmanlığı geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de insanlık için bir tehdit mahiyeti taşımaktadır. Nereden ve hangi kökenden gelirse gelsin teröre karşı da insanları dışlayan, ötekileştiren bütün yaklaşımlara karşı da birlikte olmak durumundayız. Sayın Merkel'in son dönemde özellikle Almanya'da çok kültürlük üzerine yaptığı açıklamalar ve Alman hükümetinin tutumu konusunda memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Avrupa satında son günlerde gittikçe artan camilere karşı saldırılar başta olmak üzere İslamofobik bir takım eylemler konusunda da aynı terör faaliyetleri karşısındaki ortak tutumumuzu sergilemek Avrupalılar olarak bizlerin kıtamızın kültürünü koruma bağlamında çok önemli bir mesuliyet.
Evet, bunların arkasından Paris'e uzanalım. Anadolu Kültür Merkezi Derneği Başkanı Sayın Doktor Demir Önger hattımızda. İyi akşamlar Demir Bey.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Nasıl geçti pazar günü? Bugün yankıları sürüyor. Biraz anlatır mısınız?
Tabii biz de pazar günü bu büyük yürüyüşe Fransa Türk Dernekleri olarak katıldık. Hakikaten hiç böyle bir kalabalık şimdiye kadar pek görülmemişti. Yine gazetelerden öğrendiğimize göre bir de Paris'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurtuluşunda bu kadar bir kalabalık varmış. Bütün Republik Cumhuriyet meydanı tıklım tıklım doluydu ama bütün ana caddeler ve yan sokaklar bu meydana gelen onlar da tıklım tıklım doluydu. İlk başında 1 milyon 300 bin, 1 milyon 600 bin derken bugün ara sokaklar tabii hesap edilmediydi. 2 milyonu aşkın Paris'te sokakta yürüyüş yapıp bu Charlie Hebdo gazetesine, hiciv gazetesine yapılan saldırıyı, onun arkasından Yahudi marketine yapılan saldırıyı kınayan bir yürüyüş yaptı. Çünkü bu yürüyüşün ve bu yürüyüşe bütün Fransız içinde Müslümanı, Katoliği, Yahudisi de katıldı. Çünkü bunun dışında daha çok bir söz özgürlüğü ve yazı özgürlüğünü ve cumhuriyet fikirlerini koruma ve bu fikirlere saldırıları kınama problemi vardı.
Evet. Medya nasıl verdi bugün Demir Bey?
Medya zaten başından beri tamamıyla bu Charlie Hebdo'ya yapılan şeyi kınıyor. Onun için mesela haftalık Le Point gazetesi özel bir sayı çıkardı. Courrier International özel bir sayı çıkardı. Bugün Le Monde'a bakıyorum. Le Monde'da hemen hemen bir özel sayı şeklinde veriyorlar. Hem bundan önce de bütün olayları özel sayı şeklinde vermişlerdi. Dünkü olayı da bütün detaylarıyla veriyorlar. Çünkü bildiğiniz gibi dünkü yürüyüş hemen hemen bütün ciddi devletlerin teröre karşı bir etkinliğiydi. Hep beraber yürüdüler, kol kola yürüdüler dünya liderleri. Bu önümüzdeki hafta içinde de Amerikan Başkan, ikinci başkanı diyelim, Kerry geliyor yine bu şey için. Fransa'ya dayanak olsun diye. Bu sırada aslında bu sabah Fransız televizyonunda, ana kanalda Fransız Başbakanının bir söyleşisi vardı. Fransa bu terörizme karşı yeni kanun hazırlamak içindeler ve bu Amerika'daki bu 11 Eylül saldırılarından sonraki kanun tipi bir kanun hazırlayacaklar. Maalesef gördüğümüz gibi tabii terörle korunmak için kanunlar çıkıyor ama Avrupa daima Amerika'yı bir 10 sene rötarla takip ediyor. Fakat er veya geç kınayalım kınamayalım ama Amerika'yı taklit etmek durumundayız.
Evet. Doktor Demir Önger, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Tanıklara Türk Ceza Kanunu'nun
bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra
hukuk ve adalet.
Trump cinayetiyle ilgili geçmişte yapılamayan soruşturma AİHM'in kararıyla yapılmaya çalışılıyor ama önemli gelişmeler var. Çok iyi bildiğimiz bir polis memuru saldırıdan hemen sonra tebrik etmişti saldırganları, işte onun da içinde olduğu yeni bir yargı kararıyla karşı karşıyayız. Onu öğrenmeye çalışacağız. Hemen Kemal Göktaş'a bağlanalım. Kemal, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Evet, bu gelişmeyi senden öğrenelim, hem de yorumunu, bu olayın ne kadar önemli olduğunu, önemsiz olduğunu senden dinleyelim.
Öncelikle şöyle, biliyorsunuz sizin de bahsettiğiniz üzere AİHM kararından sonra bir soruşturma başladı. Ama AİHM aslında karar vereli epey oluyor. Bu soruşturmanın bu şekilde ivme kazanması, önceki dönemdeki savcı Muammer Akkaş'ın cemaatle ilgili olduğu gerekçesiyle görevden alınmasıyla bağlantılı aslında. Onun yerine gelen savcılar bu soruşturmayı daha çok da cemaat mensubu olduğu düşünen polis müdürleri ve memurlarına yönelik olarak yürütüyorlar. Bunu bir kenarda dikkatlice not etmek önemli. Çünkü hem Dink ailesinin hem Agos gazetesinin bu soruşturma yönelik ciddi rezervleri var. Ama tabii çok önemli gelişmeler de oluyor. 9 polis sorgulandı savcılık tarafından. Bunlardan Özkan Mumcu ve Muhittin Zenit daha önce ilk defa tutuklama talebiyle sevk edilmişler ama mahkeme adli kontrolle serbest bırakmıştı. Savcılık bu karara itiraz etti ve bugün tutuklanmalar için bir yakalama kararı çıkarıldı. Kimdi bu polisler? İşte Muhittin Zenit ismini kamuoyu daha yakından tanıyor. Muhittin Zenit cinayetle ilgisi şu: Erhan Tuncel, biliyorsunuz, polis muhbiriydi, haber elemanıydı. Erhan Tuncel ile bağlantıda olan polis memuruydu. 5 Kasım 2004 tarihinde bu bağlantı kurulmuştu. Erhan Tuncel McDonald's bombalaması eyleminde Yasin Hayır ile birlikte yer almış. Ancak Trabzon Emniyeti Erhan Tuncel'i bu bombalama eyleminden ötürü cezaevine girmeme karşılığında polis muhbiri yapmıştı. Zenit, Bayburt'a tayin çıkmasına kadar, yani 13 Haziran 2006'ya kadar yaklaşık 2 sene boyunca Erhan Tuncel'le irtibatlıydı. Ve cinayetten sonra Muhittin Zenit'in Erhan Tuncel'le yaptığı bir telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı. O telefon görüşmesinde Muhittin Zenit cinayetin nasıl işleneceğini detaylarına kadar bildiği ortaya çıkıyordu. Örneğin kaçmayacaktı ama bu kaçtı gibi planın bir detayını biliyordu. Ve cinayette kullanılan kişinin ismini bildiğine dair emareler de vardı. Muhittin Zenit Bayburt'a gittikten sonra 2006'da yerine Özkan Mumcu, Erhan Tuncel ile bağlantı kurmuştu. Erhan Tuncel ile emniyet ilişkisini Özkan Mumcu sağlıyordu ve Özkan Mumcu da yine cinayeti önceden bilen polisler arasında yer alıyordu. Erhan Tuncel'in ve cinayetten önce planları anlattığı polislerden biriydi Özkan Mumcu. Ve Özkan Mumcu aynı zamanda cinayetin bildirildiği İstanbul Emniyetinde Volkan Akbulak, Altınbulak'la telefon görüşmesi yapan polis olduğunu da biliyoruz. Bu da önemli bir noktaydı. Her iki polis memurunun Erhan Tuncel ile ilişkilendirilmesi çok önemli ve bu ilişki nedeniyle haklarında bir yakalama emri çıkarılması çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Erhan Tuncel'in polis muhbiri yapılmasının arkasında dönemi Trabzon Emniyet Müdürü ve daha sonra istihbarat daire başkanı olan Ramazan Akyürek'in olduğu hep söylendi. Buna dair de onun Ramazan Akyürek döneminde polis muhbiri yapılması ve daha sonra da yine Ramazan Akyürek'in istihbarat daire başkanı olduğu dönemde cinayetten 2 ay önce Erhan Tuncel'le bağlantının kesilmesi, yani bu tabii gerçekte kesilme değil ama haber elemanlığından çıkarılması ve böylelikle cinayeti işleyen grubun kontrolsüz kalmasına neden olduğu iddiaları var. Dolayısıyla bu isimlerin ortak özelliği Erhan Tunceli olan bağlantıları. Buradan tabii çok daha farklı bir yönelim de olabilir. Aslında bu soruşturmanın seyrini belirleyecek olan şey de biraz bu. Şimdi Erhan Tunceli ile ilişkiye geçen ve onunla konuşan bir diğer polis müdürü de dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç. Engin Dinç, Erhan Tunceli'yle Emniyet Müdürlüğü'nde bir görüşme yapıyor cinayetten önce. Bu görüşmede Erhan Tunceli'nin ifadesine göre Engin Dinç'e Yasin Hayer'in Hrant Dink'i öldürmeyi düşündüğünü ve bunu o gün Samas'tan önceki tetikçi Zeynel Abidin Yavuz'a yaptıracağını söylediğini anlatıyor. Erhan Tunceli, Engin Dinç'in kendisini muhtemel tanışma için çağırdığını söylüyor. Ama Engin Dinç ise Erhan Tunceli konunun hassasiyetini anlattığını, eylemi önlemesi gerektiğini söylediğini iddia ediyor. Ve Zeynel Abidin Yavuz ismini verdiğini hatırlamadığını söylüyor. Dolayısıyla Engin Dinç de diğer polis müdürleri gibi cinayetten önce bu planlardan haberdar olan polis müdürleri arasında sayılıyor. Ama bugüne kadar Engin Dinç'in ifadesi alınmadı. Çünkü Engin Dinç istihbarat daire başkanı bugün. Yani Ramazan Akgüley'in koltuğunda oturuyor şu anda. Önemli bir isim. Aslında Hrant Dink cinayetinin bundan sonraki seyrinin bir cemaat soruşturması olarak mı kalacağını, yoksa gerçek hani diğer sorunlara da gidileceği, gidilip gidilmeyeceğini Engin Dinç üzerinden takip edebiliriz.
Anladım. Bu İstanbul merkezli casusluk davasında, askeri casuslukta da bir gelişmeler var AYM'nin kararıyla. Evet. O konuda bir şeyler yani, var mı? Notun var mı Kemal?
Evet, Anayasa Mahkemesi geçen hafta karar vermişti. O kararın kısa kararı bugün Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayınlandı. Adil yargılama hakkı, özellikle silahların eşitliği bağlamında bir ihlal kararı verildiği belirtiliyor orada. Orada şöyle ilginç bir not düşmek lazım. Askeri casusluk davası biliyorsunuz Ergenekon, Balyoz gibi davaların ardından verilmiş bir karar. Anayasa Mahkemesi'nin aslında bu davalardaki içtihadı da bir ölçüde belli oldu. Adalet Bakanlığı bu tür davalarda, yani bireysel başvuruda görüşüne başvurulan bakanlık, yani aslında Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru incelemelerini bir ulusal ahim olarak düşünürsek bir anlamda hükümet adına savunma yapan makam konumunda. Daha önce hemen hemen her başvuruda Adalet Bakanlığı'ndan görüş alınırdı. Ergenekon ve Balyoz'da da alınmıştı. Ama askeri casusluk davasında ortaya çıktı ki Adalet Bakanlığı bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı oluştuğu gerekçesiyle savunma yapmamış. Dolayısıyla burada bir hükümet kabulü de var buradaki ihlaller yönünde. Çok sembolik bir tavır olduğunu düşünüyorum. Benzer bazı davalarda da, uzun tutuklukla ilgili davalarda da yapılmamış ama özellikle askeri casusluk davasında yapılmamış olması önemli. Bu karar yayınlandı ve mahkeme aslında kararın yayınlanmasını bekliyordu. Anayasa Mahkemesi bir orta yol buldu. Kısa karar yayınladı. Aslında gerekçe yayınlanınca kararlar yürürlüğe giriyor ama kısa kararı yeterli gördü ve bunlardan tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.
Anladım. Kemal Göktaş, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sosyal medya gündemi.
Evet, sosyal medya gündemiyle birlikte bir soracağız Adile. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki o 16 Türk Devleti'nin eski askerlerini temsilen bulunan bir hatırlatma belki ortaokuldan kalma. Hani Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Akhun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahanlı, Gazne, Büyük Selçuklu, Altın Ordu, Timur, Babür ve Osmanlı askerleri vardı merdivende. Bu da sarayın ilki gibi galiba. Adil, iyi akşamlar. Nedir bu konuda konuşulanlar?
Evet Atilla, o askerler 16 Türk Devleti'ni temsil ediyordu ve oraya dizildi. İlk başta tabii bunu kimse anlayamadı. Acaba dediler bir dizi mi çekiliyor orada, yoksa bir caps mi, Photoshop mu diye. Sosyal medya bunu biraz algılamakta zorluk çekti. Ama orada resmi ve askerlerin 16 Türk Devleti'ni temsil etmesinin açıklanmasından sonra tabii ki işin ciddiyeti ortaya çıktı. Bu nerede oldu? O Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi tören sırasında oldu. biraz havada kapalı, kötü hava koşulları var. Cumhurbaşkanı Sarayı'nın dışında yapıldı, kapıda karşılanıyordu resmi törenle. Bu sefer içeride yapıldı tören. Ve ilk kez de senin az önce saydığın tarihteki 16 Türk Devleti'nin askeri kıyafetlerini giyen askerler yan tarafta yer aldı fotoğrafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan makam katından merdivenin iki yanına sıralanan ve dönemin kıyafetlerini de giymiş olan bu askerlerin arasından aşağı geçerek indi ve çok değişik bir görüntü oluşturdu. Yani buna da tabii sosyal medya hemen gösterdi şeylerini, tweetleriyle tepkilerini. Ertuğrul Günay mesela şöyle yazdı. Çiftliğe yapılan saray ileride çok güzel müze, kültür merkezi olur demiştim. Hazırlıklar başlamış bile dedi. Cenk Sedar Davutoğlu ve Bakanlıklar Kurulu'nda gelirmesin dedi. Serdar Akinan biri bunun Photoshop olduğunu söyleyecek, biliyorum söyleyecek dedi. Sena Kaleli bazı şeyler hayaldi, gerçek oldu gerçekten dedi. Yazgül Aldan yahu ne güldük ama dedi. Lütfen Akar Kara Murat'ı göremedim dedi. İsmail Saymaz, Yasar Arafat'a bu tip hareketler çekilmezdi. Mahmut Abbas'ı resmen mahallenin aygaz bayisini çevirdiler diye yazdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekeroğlu, bu ne arkadaşı anlayan Beru gelsin dedi. Muharrem İnce, kravatı çıkar, kaftanını giyin, kılıcını kuşan dedi. Koray Çalışkan, Merkel'in Erdoğan'ın üzerinde hiç sembollü mızraklı kalkanlı Alman İmparatoru giysili 20 adamla karşıladığını düşünün dedi. Kadri Gürsel, Elhamallah Kaymakam Paşası Mahmut Abbas huzurda dedi. Hala bizi şaşırtabiliyor, bunu bilir bunu söylerim dedi Melis Alpan. Barış Atay, 3. Viyana kuşatmasını başlatmaya kalkmasa bari dedi. Muhammed Çetin, tüyün altından, madenden, denizden işçi, madenci, pilot çıkarma, canlı bombaları bulma ama kafa olsun başka yerde dedi. Mehmet Altan, yeni Türkiye diye başkan sonunda Malazgirt'e getirdi ülkeyi dedi. Ayşe Ür, 16 Türk Devleti uydurma dedi. Cumhurbaşkanlığı forsu sineye çekilebilirdi ama zırhlı tören kıtası sembolizmi fena ile Türkmenistan'ı hatırlattı dedi. Sizler yanları şu anda harar haralı dünyadan tarihi üniformalı tören kıtası fotoğrafı arıyor dedi Özgür Mumcu. Abdurrahman Dilipak, tarihiyle alay eden bir nesil yetiştirdiler. Bunlar İngiliz atlı merasim takımı, Yunanistan askerine, İskoç askerine hayranlık duyarlar dedi. Lütfü Türkan, bunları söylemek ülkem adına üzücü ama ciddi bir psikolojik problemle karşı karşıyayız dedi. Vivet Kanetli Uluç, bir tür kavramsal sanatçı Cumhurbaşkanımız, öyle de bakmalı dedi. Murat Aksoy, aklı veren kimse artık dedi. Ergun Baban, Kara Murat Bey'in reklamı gibi olmuş dedi. Onun dışında çok sayıda tweet var bu konuda. Orhan Bursalı, Kaçak Saray'da merdivenlere dizili askerler Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle savaş politikasının dış vurumu. Pardon, bu sivil kişiyi halk mı seçmişti dedi. Sezgin Tanrıkulu, dinleme ihtimaline karşı Erdoğan kaçak saraydaki korumalarını değiştirmiş dedi. Aslı Aydın Taşbaş, zavallı Mahmut Abbas, her geldiğinde ayrı bir şok. En son gelişinde de sanatçılara iftar pozu vardı. Hani gaz yanarken şan şakrak foto dedi. Özge Mumcu, saray tabii tüm zamanların temsil askerlerine de koymak lazım. İçine sarayı korumak için dedi. Hüseyin Aygün, bir Sinan Çetin eksik dedi. Barış Terkoğlu, çeşitli davalar sorusu, elde kalan askerler dedi. Sinan Çetin demişken, yönetmen Sinan Çetin de bir katıldığı televizyon programında Türkiye'nin adının Osmanlı olarak devam etmesini çok isterdim diye bir söylemi var. Türkiye'de Ermeni, Rum, gayrimüslim bütün insanların büyük bir zenginlikle birlikte yaşamasını çok istediğini söyledi Çetin. Devamında ise adımızın Osmanlı olarak devam etmesini de çok isterdim dedi. Bir yanlışlık var. Türkiye Cumhuriyeti adına koyanların bizim bir kısmımız Türk, peki öbürleri yani kendilerini Türk olarak kabul etmek istemeyenler de dışlamak gibi ortada bir yanlış var dedi. Bugün en önemli sorumuz Kürt sorunu. Kendisini Türk olarak kabul etmek istemeyen 25 milyon insan var. Bir yanlışlık yok mu? Osmanlı en azından bunu kapsamış. Osmanlı biz büyük bir devletiz demiş. Yahudiler de olabilir, Rumlar da olabilir demiş. Bu müthiş bir servet. Bu gerici bir konuşma değil. Ben geriye dönen nostaljik bir tip değilim. Bu ülkenin kurmasında bir yanlışlık var dedi. Buna İhsan Ali açık. Sinan Çetin'e göre devrimci değişim yaşıyormuş. Kim ne film çektim? Paraları nereden geldi? Söyle de görsün millet devrimci değişimi dedi. Muhammed Çetin, Sinan Çetin doğru söylemiş. İttibarı olmayan adamlar ve devleti kalksın yerine hanedan gelsin. Küpün içinde ne varsa sızan dedi. Onun dışında da Behzat Uygur, Sinan sen çok öncesine dön, yani epey öncesin, yontma taşa falan dedi. Nihat Genç, Sinan Çetin'in ödeme ihtiyacı var galiba dedi. Onun dışında da Bahattin Yücel, Sinan Çetin bir şeylere talip olmalı. Gündeme böyle hızlı giriş yaptığına bakılırsa dedi. Ali Çiman, bu işler böyledir. Yeteneğin Spielberg olmaya yetmeyince Kadir Mısırlı olmaya da razı gelirsin dedi. Barış Atay ülkenin adı tekrar Osmanlı olmalı buyurmuş Sinan Çetin. Bunun da devrimci bir tutum olduğu iddiasında dedi. Ve buna da çok tepki var. Onun dışında Atilla hava durumuyla biraz bahsedelim. İstanbul bugün... Evet. Kötü bir şekilde gece geç saatlerinde yağan yağmurlar vardı. Sabah saatlerinde dolu yağdı ve sabah kalktığımızda 8.30'da bile hava karanlıktı. Sürücüler farlarını açarak ilerledi trafikte. Bugün böyle kapalı bir havaya uyandık. Yürümekte zorlanan birçok kişi şemsiyesi ters döndü. Üsküdar'a dolu yağdı. Uçaklar inemedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yemeyen 14 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitti. İstanbul, Tel Aviv İstanbul uçağı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi. Birçok uçaklar seferlerini yapamadı. İDO bütün seferlerini iptal etti. Fırtına çünkü deniz ulaşımını vurdu. Çanakkale Boğazı'nda fırtına ile bazı atlar iptal edildi. Suyun rengi değişti Çanakkale Boğazı'nda. Antalya içinde sağanak ve fırtına uyarıları yapıldı. Ege'de çok kuvvetli yağış vardı. İstanbul'da öyle de. Tekirdağ'da iki ilçeye ulaşım yok. Şimdi son aldığımız bilgilere göre bayağı yollarda sıkıntı var. Ankara-İstanbul yolu ulaşıma kapandı. Bursa-Ankara karayolu iki tır kayma sonucu ulaşıma kapandı. Yani Bursa-İstanbul, Bursa-Ankara yolları kapalı. Ankara-İstanbul yolu kapandı. Çünkü Bursa-Ankara karayolunda Ümit Alan rampasında iki tır kaymış. Böyle bir sıkıntı var. Ve yarın da onun dışında Pendik'te sıkıntı oldu. Sel İstanbul'da Tem otoyolunu kapattı. Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik istikametine gidişte Tem bağlantı yolunu saat 3'te sel bastı. Bayağı bir sıkıntılı sel geldi. Sel nedeni de molozlar. Oraya molozlar tıkıyor ve yola çıkıyor Tem bağlantı yoluna. Orada bir problem var. Bu kar yağdı İstanbul'da. O da tabii ki öğleden sonra özellikle yüksek yerlerde olumsuz bir şekilde etkili oldu. Yeni bir yağışlı sisteme girdi İstanbul. Yoğun kar uyarısı yaptı. Öğle saatlerine doğru da kar yağışına döndü ve bayağı bir ıslak bir kar yağışıydı. İnsanlar yürürken her zamankinden daha fazla ıslandılar. Özellikle Anadolu yakasında, Pendik'te, Bostancı'da çok gördük bunu. Fırtına bekleniyor Marmara'da. Yarın yine 7-8 parçalı bulutlu diye veriyor hava durumunu. Bunların içinde çok tweetler atıldı. Bütün işte İstanbul Ankara'lı mecbur olan yola çıkmasın diye fotoğraflar paylaşıldı sosyal medyada. Gebze'nin köylerinde kar yağıyor, Pendik'te sel aldı diye herkes bulunduğu bölgeden tweetler atarak hava durumunu belirttiler. İşte Kartal'da son durum, kar yağarken gök gürledi, orada kar var, gök gürültü kar yağışı, bu da ilginçmiş, o da çok ilginç oldu, hem gök gürültüsü hem kar yağışı. Ve şu anda yollarda sıkıntı var gerçekten de, özellikle şehirler arası yollarda var. Onun dışında Suudi Arabistan'da bile, yani Akdeniz'de İskenderiye'de kar yağdı. Lübnan'da, Beyrut'ta, oralarda özellikle yüksek kesimlerde don olayları oldu ve birçok bebek de hayatını kaybetti bu yüzden. En sonunda bir okuduğumuza, gördüğümüze göre sosyal medyada Suudi Arabistan'ın kuzeyinde Bedevilerin olduğu bölgeye kar yağıyor ve bayağı bir kar tutuyor. Suudi Arabistan'da yıllar sonra ilk defa kar oluyor ve 30-40 kişi de trafik kazasından ölüyor. Bedeviler şaşırıyor kar ve kardan adam da yapıyorlar. Ayrıca bu karın kendilerine faydalı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü her taraf yeşillenecek diyor. Son olarak da şeyle bitirelim istiyorsan. Bu Leman'ın bugün özel sayısı vardı. Türkiye'nin en eski köklü mizah dergilerinden biri Leman. Charlie Hebdo saldırısında yaşamını yitiren meslektaşları için hazırladı ve özel bir kapağıyla çok konuşuldu bugün. Şöyleydi, işte Paris katliamında öldürülen 5 karikatüriste yer verildi kapakta ve o karikatüristlerden biri İstanbul'a geliyor daha önce. Bu ünlü karikatürist Wolinski Eyüp Sultan Camii'de bir fotoğraf çektiriyor. Kapakta İslam ve peygamber düşmanı ilan edilerek katledilen barış ve özgürlük aşığı filozof çizer Wolinski abimiz, ustamız Eyüp Sultan Camii'sine huşu içinde çizimdeyken diyor ve fotoğrafta başında bir şeyi var, kepi var Wolinski'nin. Bu çıkan sayı da bugün bayilerde oldu ve birçok insan bu sayıyı elde etmek için bayilere gitti, aldı özel sayıyı. Sosyal medyada bununla ilgili de vardı, bir takım paylaşımlar oldu ve Leman'ın bu sayısının beğenildiği söylendi Atilla.
Anladım. Adil Bali, çok teşekkür ediyoruz sana. İyi akşamlar olsun.
İyi akşamlar. Kolay gelsin.
Evet, Cengiz Erdil'in sesli dosyalarına geldi sıra. Önce emniyetin bir uyuşturucu raporu var. Son dönemde Türkiye'de özel timler oluşturulmasını istemişti Davutoğlu, biliyorsunuz. Narkotik timleri baskınlar yapıyor. Çok önemli, uyuşturucu kullanım yaşının düştüğünden söz ediliyor. Çok ciddi bir tehlike oluşturduğuna dair işaretler arttı. İşte ona ilişkin Cengiz Erdin'in röportajı var. Daha sonra Sivas'a gideceğiz. Sivas Bakırtepe'de bir altın madeni var ve çalışması durdu. Neden böyle oldu? Nedir işin aslı? Onu öğreneceğiz. Evet, ben Cengiz Erdin'e bırakıyorum sözü. Ve şimdiden sizlere iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine birlikte olmak umuduyla 18.05'teki randevumuza bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bonsai ve madde bağımlılığıyla çalışma grubu Emniyet Genel Müdürlüğü'nden çok çarpıcı rakamlar elde etti ve bunu bir rapor haline getirdi. Raporda çok çarpıcı ifadeler var. Türkiye'nin 3 trilyon dolarlık uyuşturucu pazarında hedef ülke haline geldiği raporda belirtiliyor. Rapora göre uyuşturucu kullanımında genel yaş ortalaması 26'ya inerken bir yılda Türkiye'de 638 kişi uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Tabii bu son günlerde bonsai kullanan gençlerin yaşamını yitirmesiyle gündeme geliyor tekrar uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorunu. Şimdi telefon hattında alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele eden Derneği Genel Başkanı Mustafa Güney var. Sayın Güney, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim efendim.
Efendim, tabii bu konular gündeme gelince siz de yayınımıza katılıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce.
Yok, rica ederim, yani insanlık görevimiz, vazifemiz.
Şimdi pek çok uyuşturucu madde var da bu bonsai herhalde artık en tehlikelisi oldu galiba. Biraz da ucuz, bulunması kolay. Nasıl mücadele edecek ülke bununla?
Şimdi aslına bakarsak bağımlılık nedir dersek, bir kişinin davranışı kontrol edememesidir. Madde bağımlılığı ise başka bir şeydir. Yani keyif verici. Aslında bonsai, kokain, eroin hepsi aynıdır. Ama sizin dediğiniz gibi işte güncel olarak günümüzde şu anda bonsai en kritik pozisyonda olduğu için onun üzerinden değerlendirme yapılıyor. Bunun en doğru yapılması gereken şeyler, aileler bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani siz yaş ortalaması 26 dediniz, 26 değil yani 13-12 yaşlarına kadar düştü bu. Kullanım 13-12 yaşındaki çocuklarımıza kadar düştü. Bu çok tehlikeli bir şey.
Bu polisten aldıkları bilgiler, böyle bir genelleme yapınca o çıkmış tabii, elbette yaş ortalamasının çok düşük olduğunu daha önceki bağlantılarımızda siz defalarca da söylemiştiniz ve uyarmıştınız bize. Bir de efendim, şimdi 3 trilyon dolarlık bir pazardan söz ediliyor ve Türkiye hedef deniyor. 10 ton eroin yakalanmış, 70 ton esrar, 550 kilogram sentetik karbonhidrat yakalanmış. Tabii bunlar da çok çarpıcı sonuçlar. Türkiye uyuşturucuyla mücadelede biraz batı ülkelerin gerisinde mi? Bu konuda ne dersiniz?
Biraz gerisinde de bu son alınan kararlarla işte başbakanımız tarafından yapılan toplantılarda narkotimler kuruldu. Bu konuda biraz daha ön plana geçildi. Biraz cezalar arttırıldı. Bu cezanın arttırılması caydırıcı çok büyük rol oynuyor. Ama ben şuna gelmek istiyorum. Önemli olan bir çocuğumuzun, bir evladımızın bu madde veya uyuşturucu bağımlısı olmaması gerekiyor. Bunun için devlet görevini yerine getirdiği kadar da ailelerin üzerine çok büyük sorumluluklar düşüyor. Yani biz çocuklarımızı bir anne, bir baba olarak hep o gözle bakıyoruz. Yani benim de iki tane evladım var. Aslında bakarsak biz 21 yıldan beri ben bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Bu dernek çalışmasını yapıyoruz.
Evet.
Aslına bakarsak çocuklarımız da yeri ve zamanını geldiği zaman dost ve arkadaş olmamız gerekir. Bu kötü alışkanlıklarını onu suçlayarak değil, onu kontrol altında tutmasını, ona bunların nereden gelebileceklerini de izah etmemiz gerekiyor. Yani şimdi biliriz ki bizim çocuğumuzun arkadaşlarının etrafı, çevresindeki arkadaşları tanıyor olabiliriz. Biliyor olabiliriz. Ama o arkadaşların başka bir arkadaşı bu işleri yapıyorsa benim veya sizin çocuğunuzla da bulaşır. Çocuklar hayır demeye öğretmemiz gerekir. Hayır, ben bunu kullanmam. Bütün dünyada uyuşturucu kökü kazanamaz.
Raporda polis de bu komisyona bilgi verirken şöyle demiş, yani uzman polisler. Bu işler ya arkadaştan kaynaklanıyor ya meraktan demişler. Bu konuda ne dersiniz?
En büyük etken arkadaş çevresi. Yani ben size bir örnek vereyim. Hiçbir şey bilmediğimiz bir yerden gidip bir yerden uyuşturucu satan bir insandan uyuşturucu almaya kalksak, sizi o tanımıyorsa inan ki bir de dayak yersiniz. Ben evet. Uyuşturucu satmıyorum der. Yani arkadaşlar, yani çevre, bulunduğu ortam, bulunduğu muhit, bulunduğu grup, yani bunlar çok önemli. Bunlar kendi kurallarıyla, kendi kanunlar koyarlar. O şekilde bir hayatı sürdürürler. Evet. Ama işin en kötü tarafı, bir bağımlı olan gencimiz İlk zamanlarda bu keyif alır ama günler ilerledikçe bu keyfin kalmayıp bir ilaç şekline döndürülür. Yani ben bir eroin bağımlısından örnek vereyim. Eroin bir şekilde bir gün, üç gün, beş gün, bir ay bir keyif verir. Sonradan o maddeyi almadığı zaman kemikleri ağrıyor, sızlıyor, yani titriyor. Yani çok müthiş bir ağrılar yaşıyor. Bu sefer ilaç olarak kullanır, mecburiyete gidiyor. Yani burada yapılacak hiçbir maddeyi almamak gerekir. Hiçbir maddeyi kullanmamak gerekir. Zaten bu maddeleri kullanmamız için vücudumuzun bu maddelere bir ihtiyacı yok.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı bilgilerle uyuşturucu sorununu ele aldık. Alkol ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Mustafa Güney de bu raporu yorumladı bize. Çok teşekkürler Sayın Güney.
Ben de çok teşekkür ederim. Selam herkese efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
Sivas'ın Kangal ilçesinde Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Bakırtepe'deki siyanürlü altın arama çalışmaları Sivas İdare Mahkemesi tarafından şirkete verilen ÇED raporu iptal edilerek durduruldu. Kararla köy yakınlarında bulunan dünyaca ünlü doktor balıklar da yok olmaktan kurtuldu. Şimdi telefon hattında Sivas Kangal ilçesi Erice Köyü muhtarı Seyit Özkan var. Sayın Özkan, hoş geldiniz yayınımıza.
Saygılarımla teşekkür ettim. İyi yayınlar efendim.
Nasıl durdurdunuz şimdi bunu? Bir de bu Bakırtepe'yi bize bir anlatır mısınız? Nasıl bir yer Bakırtepe?
Aradığınız için teşekkür ettim. Bakırtepe bizde tefrikat yoktur. Alevisi olsun, Sünnisi olsun, Çerkez olsun, Hristiyan olsun, gayrimüslim olsun. Herkes oraya gelir, ibadetini yapabilir. Orada herkes ibadetini gönlünce alabilir. Bunun keramet taşı da, kudret taşı da. Herkes cebinde yapar, namazında kırır, ibadet yapar. Geç kurbanı keser, geri içer geçer gider. Şimdi bunlar namacı baştan burayı söndürmek. Bütün hakkın vergisi olduğu gibi bir sürü ağaç bitmiş. O ağacı söndürmek, o köyün tabiatını öldürmek, çevrenin canlı varlığını öldürmek, bütün bitki selleri, babadan dededen kalma gemini, arasını, ağacını, her şeyini yok etmek. Evet. Bu çevre yani kendi kendini doyuramıyor. Herkes emeğine çalışıyor. Bir demir ekip nasıl bunları doyuracak? Şimdi biz buraya tuttuk 3 defa çevre idare mahkemesinden karar aldık. Bir de Kangal asli hukuktan aldık. Red. İki defa da kaymakamımıza 390 lira reddettik, aldık. Red. Tekrar son mahkeme 12. ayın 26'sında Sivas İdare ve Çevre İdare Mahkemesi son kararını verdi. 27'sine tekrar bakanlık tuttu, bunlara ÇED raporu verdi. Bu ÇED raporu vermekteki amaç çevreyi küçümsemek, çevreyi öldürmek, oraya hakaret etmek. Oradaki insanların her gün insanlığı, anormallığı olmaz. Bir gün de affedersin eşrefi, eşekliği tutar, bir cinayet çıkarabilir. Herkesin malı kendi yer tatlı, herkes emeğinden geçiyor, malcanı yongasıdır. Şimdi bu esnalar içerisinde biz burayı elimizden geldiği müddetçe bir karış toprağımızı vermezdik de veremezdik. Niye veremezdik? Dedemiz, babamız o toprakta geçirmiş. Bütün o topraklarda çoluğunu çocuğunu yetiştirmiş, o kadar emek çekmiş, o kadar gemikleri var. Bunlar kolayla meydana geldi, bugünlere gelindi. Yarın siyanür girdiği zaman bütün canlı varlık ölüyor. Orada altın arayacaklar da tabii ki altın için arıyorlar. Belli bir altın da yok. Zaten belli. Onların amaçları başka bir şeyler de biz onu da bilmiyoruz. Onların amaçları altın madı. Biz hatayı metada yaptık. Meta devlet tarafındanmış, ona engel olamadık. Biz bilseydik şirketi oraya hiç yaklaştırmadık. Şirket metadan satın aldım diye kökü yalan. O da Davutoğlu Maden'in ÇED raporlarıyla oraya iştirak ettiler. Biz bu hataları anladık. Bizim de hatalarımızı anladık ama fırsat elden gidenden sonra anladık. Zaten Çevre İdare Mahkemesi karar verdi. Kararı 36 yıl tebrik ettiler ve 4-5 tane şirkete verdiler. Bütün her tarafı tel tarafa ettiler. Bir tarafa elektrik çekti, bir tarafı tel çekti, bir tarafı kuyu açtı, bir tarafı bina kurdu. Ortalığı taran ettiler. Yarın hava yumuşaklığa gitti. Orada ufak tefek bir işler görebilirler. Ama yapamazlar. Elimize bu fırsatlar geçti ya.
bu fırsatları geçenden sonra buradan hiçbir şey elde edemezler. Buraya 2 kilometre, 1502 kilometre yakında Kalkım Köyü var. Kalkım Köyü'nde orada özel dere tarafından açılacak bir şey. Orayı da biz durdurduk. Ben valinin yanına gittim. Bizzat vali bey oraya emir vermedi. Vali bey oraya 5-6 kilometre söylemişler. Dedim vali bey seni köyüme de oturuyorum. Buyur 2 kilometre yoktur dedim. Bu şut şutla dedim. Orayı da özel dere durdurdu. Şimdi o balıklar da orada ölecekler. O irmaklar, Yamadağ'dan gelen çay, Kürtüm çayına gelen çay, bu Fırat'a karşı, Fırat Aleniz Kemal'e geliyor. Oradaki bütün canlılar dönecek. Doğal hiçbir şey kalmıyor.
Ama siz mücadelenizle kurtarmışsınız bunu. Tebrik ediyoruz Erecek Köyü Muhtarı Seyit Özkan. Çok teşekkürler.
Saygılar sunuyorum. Aranız için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar efendim.
Sesli Dosya.
Bugün size bir derneği tanıtacağız. Ülke tanıtımında çok önemli bir dernek bu. UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Derneği. Dernekten İzzet Ege telefon hattında şimdi. Sayın Ege hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Efendim tabii babanız Atilla Ege'nin bunda çok büyük emeği var ama yine bir seyahatte olduğunu öğrendik. Şimdi UNESCO evet. 1978 yılından beri 725 yeri dünyada dünya kültür mirası, 163 yeri doğal dünya mirası, 28 yeri de hem kültürel hem de doğal dünya mirası ilan etmiş. Peki Türkiye'ye baktığımızda neler var bu listede? Tabii çok yer var biliyorum ama bunların önemlilerini sayalım.
Şimdi o sayılar değişti. Türkiye'de toplam 13 yer oldu.
Evet.
Bu sizin elinizdeki sayıda herhalde işte 9'du. Toplam evet. Dünyada 1007 yer.
Evet.
UNESCO Dünya Mirası olarak seçildi.
Çok güzel.
İçerisinde İstanbul'un tarihi alanları Truva, Selimiye Camii Edirne'deki, Pamukkale, Safranbolu, Nemrut Dağı, Çatalhöyük, Bergama yine en son girenlerden, evet. Bursa Cumalı Kızık. Buralar bizim UNESCO Dünya Miraslarımız. Ayrıca 52 tane de adayımız var. Bu 52 aday da son 3 senede özellikle derneğimizin tabii kurulduktan sonraki faaliyetlerinden dolayı Kültür Bakanlığından ve tabii sivil toplum kuruluşu olduğumuz için faaliyetlerimizden herhalde etkilenmiş olsalar ki daha önce 11 olan yani 2009'da 11 olan adayımız şu anda 52 tane. UNESCO'ya bildirildi. Bunların içerisinde de özellikle Doğu bölgelerinden ve Çanakkale'den çoğunlukta olması da bizi memnun ediyor.
Peki efendim şimdi sizin derneğin amaçları neler? Siz ne yapıyorsunuz mesela bu UNESCO Dünya Mirası listesine alındı bizim buralar. Siz hem dünyadaki bu noktaları mı tanıtıyorsunuz hem bizim bu kültür mirasına giren yerleri mi tanıtıyorsunuz? Biraz faaliyetleriniz konusunda bilgi verir misiniz?
Tabii iki tane ana faaliyetimiz var bizim. Bir tanesi öğrencilere yani ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere UNESCO kültür mirası. Aynı zamanda tabii sadece UNESCO değil, hiç ülkemizdeki bütün doğal ve kültürel varlıkları tanıtma, bunları koruma ve korudukları zaman işte ülkemize getirileri bunları tanıtıyoruz. Bir önceki sene 7500 öğrenciye ulaşmıştık. 2013-2014'te de yaklaşık 11.000 öğrenciye ulaştık. Yani toplamda 20.000 diyoruz. İstanbul ağırlıklı olmak üzere. Yoğun bir eğitim faaliyetimiz devam ediyor. Aynı zamanda üyelerimize de yurt dışı ve yurt dışı turlarda UNESCO Dünya Mirasları ağırlıklı yerleri o şekilde gezdiriyoruz.
Peki şimdi bu turlar düzenleniyor. Ben bazen İstanbul'daki turlara bakıyorum, gazete ilanlarına bakıyorum. İşte UNESCO Kültür Mirası listesindeki yerler diye böyle turlar evet. düzenleniyor. Zaten buna da özellikle bilinçli turistler çok meraklı tabii. Kapadokya'ya geliyorlar, Çatalhöyük'e gidiyorlar, pek çok yerlere gidiyorlar. Şimdi sizin görevlerinizden bir tanesi midir? Mesela böyle turlar düzenler misiniz ara sıra?
Biz sürekli düzenliyoruz. Senede 6-7 tane turumuz var. Yurt içinde yaklaşık 5 turumuz var. Yurt dışında 7 tane falan tur düzenliyoruz. UNESCO Dünya Mirası listesine alın. Tabii böyle bilinç oluşunca toplumun çoğu kesiminde tur ajantaları da artık bunu yazmaya başladılar. Çok güzel bir gelişme. Tabii bazı yerler listeye alınmamış da oluyor. Onları dahil ediyoruz. Ama ana tema olarak UNESCO Dünya Mirasları ana temasında. Ancak diğer yerleri de tabii dahil ederek tur programlarımızı o şekilde çıkartıyoruz.
Efendim tabii bizim programımızın adı Seyahat Anaları burada. Şimdi mesela bu 5 tur dediniz. Bize sayabilir misiniz? Nerelere gidelim mesela Türkiye'de? Özellikle bu mevsimde veya yaz ayları da olabilir. Ama şimdi şu anda nereye gidilebilir?
Şu anda tabii kış sezonu olduğu için bizim Mart ayından itibaren özellikle evet. havalar ısınmaya başladığında Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya çünkü oralarda yazın çok sıcak oluyor. Havalar çok sıcaklaşmadan işte Mardin bölgesinde yine UNESCO Dünya Miraslarımız var. İç Anadolu bölgesinde Sivas, Elazığ, Malatya ya da Kapadokya'da yine yeni ilan edilen miraslar var. Oralar ziyaret edilebilir. Tabii Ege ve şeyde daha çok Akdeniz bölgesindeydi aday listeler. Yine oralarda bizim internet sitemizden dünyamirasigezginleri.com internet sitesine girdiklerinde harita üzerinden de bu yerleri görüp kendilerine o şekilde bir plan çıkartabilirler.
Evet. UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Derneği'ni ele aldık seyahat anılarında. Dernekten İzzet Ege bize yardımcı oldu. Çok teşekkürler İzzet Ege.
Ben teşekkür ederim.
Atilla Güner'le Akşam Postası.